Dünya Mirası Adalı. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.
Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Bugün kaydı ben New York'tan yapıyorum ve bir afet uyarısı oldu şehirde. Burada herkesin telefonuna bir sel uyarısı geliyor ve şiddetli bir yağış altında yanımda sevgili Serhat Olgay var. Afet riski, iklim uyumu ve planlama üzerine çalışan, Dünya Mirası Adalar'da da bize çok her zaman destek olan sevgili Sera, hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Şimdi Amerika'da devlet kurumlarına master planları ve afet riski planları üzerine danışmanlık yapıyorsun. Bugün de hava durumu gerçekten bir afet burada. Ama biz de İstanbul'da, yani Heybeliada'da dün, daha doğrusu biz bugün kayıt yapıyoruz. Çarşamba, cumartesi günü bir yangın tehlikesi geçirdik. Belki hatırlayanlar vardır. İstanbul'da son yılların en büyük yangını geçen sene 12 Temmuz yine pazar günü Heybeliada'da çıkmıştı ve 61.805 metrekarelik bir alan yok olmuştu. 21 Ağustos cumartesi günü, yine hafta sonu rastlıyor, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında başladı bu yangın. Geçen seneki kadar büyük bir alan yine maalesef yok oldu. Öncelikle tüm kurumlara, çalışanlara, gönüllülere, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yangın tabii ki sönmüş durumda. Ama o sahada çalışanlardan ve adalıların da bazı soru işaretleri vardı. Aktardılar, ben de buradan aktarmak istiyorum. Yangın gönüllüsü olarak çalışan arkadaşlarımız da vardı ve itfaiyenin çok hızlı ulaştığını ama suyunun mesela olmadığını, hidrantların bazılarında su olmadığını ve bir de şüphede oldukları unsurları da dile getirdiler. Yine aynı yer dediler, birer sene arayla, yine hafta sonu rüzgarın yönü hep yine Çam Limanı'nı esecek şekilde aynı noktadan çıkıyor diye soru işaretleri var. Bu arada Çam Limanı dünyanın en güzel yerlerinden biri. Onu da hemen ekleyelim ve tabii valilik devam ettiriyor soruşturmayı. Bunu da fazla uzatmadan Sera, istersen seni çok kısa bir şekilde hemen dinleyicilerimize bilgilerini aktarayım. Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde bitirdikten sonra MIT'de şehir planlama ve mimarlık yüksek lisansını bitirdin. Aynı zamanda ödüllü açık veri katılımcı planlama platformu MUIT'in kurucularından birisin ve daha önce de New York Şehir Planlama Bölümünde New York'un iklim değişikliğine adaptasyonu üzerine çalıştın ve Dünya Bankası'nın kentsel gelişim, doğal afet riski ve planlama projelerine danışmanlık yaptın. Bize de destek oluyorsun demiştim programın girişinde ve yakın zamanda da Adaların Şarkı Hatları İstanbul Tasarım Bienali'nde de birlikte etkinlik yaptık ve adaların ekosistemi üzerine bir ekolojik maraton gerçekleştirdik. Ben şimdi hemen soruma geçeyim istersen.
Tabii.
İklim kriziyle hali hazırda var olan afet riskleri, yani hem yoğunluğu hem de şiddeti epey artmış durumda. Bu Açık Radyo'da da defalarca zaten açıklandı, IPCC raporlarında bu doğruluyor zaten. Türkiye'de de Akdeniz'de çıkan orman yangınları, işte Ege'de, Almanya'daki seller, Karadeniz selleri, Yunanistan, işte İtalya'daki yangınlar, Kanada'daki sıcak dalgalarından ölen insanlar, Sibirya'daki orman yangınları, yani gerçekten saymayayım, bir şehir plancısı ve koruma uzmanı olarak bu konuda neler yapılmasını tavsiye ediyorsun diye kocaman bir soru açtı.
Evet, bizi gerçekten çok zor bir zaman bekliyor ve aslında yani şehir planlama, tasarım aslında kentsel tasarım açısından da yeni bir çağa girmiş durumdayız. Yani ben okuduğum zamanda hani başlanmıştı bu konular üzerinde gerçekten çalışmaya, ama şu an bizim bölümden mezun olan benim tanıdığım ve meslektaşımın çoğu bu konular üzerine çalışmaya başladı. Çünkü çok büyük bir ihtiyaç var ve dünya da çok çabuk değişiyor ve beklenilen senaryolar yani günümüzde yaşıyor hale gelmişiz. O yüzden hem ürkütücü ama aynı zamanda hani elimizden gelen her şeyi farklı hani bakış açılarında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani tek bir çözümü yok. Bu çok kompleks ve büyük sorunlar. Ama ben belki biraz bu konuşmayı hani bir formata sokmak gerekirse anlamlandırmak için projelerimizde çok kullandığımız ve karşımıza çıkan üç farklı yaklaşım var. Bunlardan birincisi riski elimine etmeye çalışmak. Bu çok hani altyapı projelerinde gördüğümüz bir yaklaşım. İkincisi risk ile beraber yaşamak ve üçüncüsü de risk bölgelerinden aslında geri çekilmek. Yani başka yerlere göç etmek ya da bulunduğunuz şehirde hani alt seviyelerde su seviyesine yakın yaşıyorsanız daha yüksek yerlere geçmek gibi. Hem coğrafya hem bulunduğunuz şehire, iklime çok fazla faktöre bağlı olarak değişen stratejiler. Yani hiç tek bir bakış açısı ve ideolojinin dayatılmasını ben yani daha işin uzmanlık kısmına çalıştığım için onu doğru bulmuyorum. Ama bu üçünü de anlatacağım. Bunlardan ilki aslında hani baktığımızda daha geçici çözümler olan ve risklerin de artmasıyla çok etkide olmayacak olan riski elimine etme bakış açısı. Burada mesela örnek vereceksek ben hani sel ve hani su baskınları, fırtınalar, su seviyelerinin yükselmesi konusunda daha çok çalıştığım için onlardan örnek vereceğim, ama orman yangınlarına da biraz bağlayabiliriz belki. Hı hı. Hem adalarda çok görülen en belki tehlikeli afet. Yani diyebileceğiniz.
UNESCO Dünya Mirası diye bir program yapıyoruz ve bu böyle bir afette bu program bile anlam kayboluyor.
Evet. Yani mesela örnek verecek olsak Venedik'te biliyorsunuz tarihi bir yerleşim alanı ve her sonbahar işte kış aylarında yüksek geldiklerden dolayı su altında kalıyor. Mesela San Marco meydanı hep su altında kalır bu dönemde yılın. Bunun için Venedik'te 1976'da hatta anons ediliyor. MOSE, Modulo Sperimentale Elettromeccanico deniyor. Bir deniz setti, yani mekanik elektromanyetik sistemle çalışan bir deniz setti inşa ediliyor. Ve bu yani 76'da anons ediliyor ama ve yaklaşık 6 milyar doları bulunuyor. Hatta bir arada yolsuzluk skandalı ve politik sebeplerden dolayı uzuyor. Ve 2020'de geçen sene tamamlandı ve ilk defa Ekim ayında o sene gerçekten o sel baskından korudu San Marco Meydanı gibi yerleri. Ama mesela 2 ay sonra geç kalındığı için bir sonraki gelgitte yine su bastı. Çünkü bu hani manyetik ve belli bir zamanda yol alınması gerek işlemesi için. Ama mesela bu proje hem pahalı olduğunu söyleyeyim, aynı zamanda uzmanlar da iklim değişikliğine aslında ayak uyduramayacağını söylüyor. Yani 76'da ilk temelleri atılan proje, hani günümüzdeki hani modellere bile baktığımızda iklim değişikliği için su seviyesi yükselmesiyle mesela 2050'de ve daha sonrasında etkili olmayabilir ve bir sürü buna paralar harcanmış olacak. Hani tabii günümüzde hani sel riskini önlediği için yapıldı, ama mesela New York Körfezi için benzer bir altyapı projesinin analizi yapılıyordu. Ama ne kadar pahalıya patlayacağı anlaşıldığı anda proje yarıda kaldı. Belki bunun orman yangınları açısından da bakabiliriz. Yani riski elimine etme politikalarının aslında negatif etkilerini onda da görüyoruz. Mesela Kaliforniya'da son 100 sene içinde hep tamamen elimine etme politikası izlendi. Ama son özellikle birkaç senedir tarihinde eyaletin en büyük yangınları görüyoruz. Mesela son yangınlarda 4200 bina yandı ve yüz binlerce kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldılar. Ve bu aslında uzmanlar ve hani Amerika'nın orman servisinde çalışan uzmanlar 100 senedir aslında süre gelen sıfır tolerans politikalarının iklim değişikliğiyle de birleşince günümüzdeki mega yangınları ortaya çıkardığını söylüyorlar. Ve tamamen yangınları elimine etmek yerine yangınlarla yaşamanın ve hatta kontrollü yanmalar yapmanın ya da yani onu kontrol edebilecek seviyede tutmanın ne kadar bize belki yanlış gelse de o ekosistemin öyle işleyişini bilen uzmanlar bunu tavsiye ediyorlar. Ve aynı zamanda yerleşim alanları olan sürtüşme noktalarının azaltılması gerekiyor. Yani çok insanların bu orman alanlarına girmesi bir risk haline geliyor ve hatta yine orman servisinin yaptığı veri tabanına baktıklarında araştırmada yangın kaynağının %85'in insanlardan çıktığını buluyorlar. Ve bunun benzerinde galiba hani Akdeniz'deki orman yangınları içinde evet, görüyoruz.
Akdeniz ve Ege yangınlarında gördük ve iki hafta önce de orman yüksek mühendisi sevgili dostlarımız Ünal Akkemik ve Cihan Erdönmez'de konuk olmuşlardı. Çok önemli notlar paylaştılar bizimle. Bu arada Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter'dan bu notları tekrar bakmalarını öneririm. Benzer şeyleri söylediler çünkü. Özellikle Kızılçamlar adanın ekosistemine uygun olarak zaman içerisinde gelişmiş. Ve Ünal Hoca mesela 41 milyon yıldır Anadolu'da Kızılçamları görüyoruz. Çoğu fosil alanlarda bu var zaten. Yani işte Kızılçamlar buraya ait değilmiş vesaire falan birçok da şey var. Çok da altında bilgi olmayan tezler var. Onun için bu notları da belki tekrar paylaşmakta, okumakta fayda var gerçekten.
Evet. Yani belki bunu da şeye bağlayabiliriz. Hani risk ile beraber yaşama bu ikinci bahsettiğim strateji. Aslında hani günümüzde belki bu tamamen elimine etmeye çalışmaktansa biraz daha bu hani beraber yaşama ve bu risklerin hem farkında olma hem de yani minimize etmeye çalışmak daha doğru olur diye ben düşünüyorum gözlemlerimden hep ve farklı afetlerden de gördüğümüz bu. Çünkü tamamen bu riskleri elimine etme kabiliyetimiz yok. Yani çok büyük paralar ve altyapılar yapmak istesek de bu en doğru yaklaşım değil. Yani kaynaklarımızı doğru kullanmamız anlamına gelmiyor.
Artık karbon ayak izinin
ve de karbon ayak izini
neyi nereye yapıyoruz derken mutlaka bunun hesaplanması galiba şart değil mi Sera?
Evet.
Yapılan her işin karbon ayak izinin de çıkarılıp karşısına konulması lazım.
Evet, yani ikisini beraber yapmak hem risk yani iklim değişimine uyarken aynı zamanda iklim değişikliğiyle de mücadele etmek ve ayak izimizi azaltmak evet en o ikili yaklaşımı izlemek en doğrusu. Risk ile beraber yaşama için de bir hani örnek vermek istiyorum New York Belediyesi'nden. Hatta bu benim üzerinde yaşadığım sel ve fırtına bölgeleri için yapılan yasa bu sene geçti. Yani uzun bir yasal süreçti o. Ama bu yasa ile beraber hem yerleşim alanları hem de yapılar için hatta 800 bin kişi yaşıyor New York'ta sadece şehirde bu alanlarda. Belli yaptırımlar geçti. Burada işte FEMA var. İşte bizim AFAD'a benzeyen bir afet ajansı. Onlar sel seviyelerini belirliyorlar. Yani her parsel için. Mesela her binada ne kadar su seviyesinin üzerinde yapılması gerekiyor onu belirliyorlar ve yasayla da bu su seviyelerin üzerinde yapılması gerekiyor artık yeni binaların. Ve tabii bu aslında maliyetli bir şey. O yüzden zaman içinde belki bunun maliyeti çok artınca hani insanlar başka yerlerde yaşamayı bile tercih edebilir ama günümüzde bu zorunluluklar getirildi. Mesela farklı mesela riskli cihazların elektronik mekanik aletlerin su seviyenin altında kalmaması zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda mesela bu bölgelerde bodrum katları yasakladılar. Hı hı. Çünkü son 2012'deki Hurricane Sandy olmuştu. Orada hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü mesela bodrum katında sıkışıp kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. O yüzden artık hiçbir sel bölgesinde bodrum katına izin verilmiyor. Mesela ben gördüm hani dalçık projeleri bazen görüyoruz. Bunların mesela su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yapılmaması gerekiyor. Çünkü ileride gerçekten baş ağrısı olacak bunlar.
Burada tabii ben de araya girdim. Tabii Karadeniz'deki sel baskınları, dere yataklarına yapılan inşaatlar, Bozkurt'taki ölümlerin çokluğu, kayıplar, çayın döküldüğü yerde hala Karadeniz'de sahil kesiminde arama çalışmaları devam ediyor, tahliyeler devam ediyor. Yüzlerce insan gerçekten planlama ve planlamama galiba bizi nelere götürüyor. Bunun bir de politik kısmı var.
Tabii. Evet, yani risk ile beraber yaşamayı da aslında tarihsel olarak bakarsak bunu insanlar becermiş bir şekilde. Çok mesela sulak alanlara biz yerleşimi 1900'lerden önce görmüyoruz ama New Jersey'de de en çok hayatını insanların kaybettiği bölgeler sulak alanların dönüşüp doldurup yerleşim alanı haline gelmesiyle oluşmuş mesela. O yüzden mesela bu bölgelerden aslında işte üçüncü belki şeye geçebiliriz.
Evet, sen galiba New Jersey örneğini vereceksin. Evet. Geçtiğimiz hafta sonu beraber senin çalışma sahalarının oralara New Jersey'ye gitmiştik. Çünkü beraber ben de sahada şahit oldum gerçekten bu iklim krizinin muazzam değişimine.
Evet, ve orada eyalet bir çok aslında eskiden gelen bir yeşil bölgeleri büyütmek ve korumak için yeşil araziler programı var. İklim değişikliğiyle beraber buna mavi araziler programını da eklediler. Bu ne demek oluyor? Bu bahsettiğim gerçekten riski çok yüksek olan bölgelerdeki ev sahiplerine bir yani tazminat opsiyonu sunuyorlar. Tabii bu zorunlu değil. Çünkü Amerika'da böyle dayatma gibi bir şey yok. Hep insanların istekli olması gerekiyor. Ama mesela bizim çalıştığımız ufak bölgede bile bir mahalleden mesela 150 ev sahibi buna başvurmuştu ve tazminat programı ile taşınabildiler. Ve bu alanlar şimdi eyaletin yani kamuya ait alanlara dönüştü. Ve hani burada işte içinde kıyıya yakın kumsal alanlar var, sel bölgesi olan, işte kurutulmuş sulak alanlar var ve dere yatakları var. Bahsettiğimiz gibi işte sel riski yüksek olan buraları doğaya geri bıraktılar. Yani bazılarında mesela rehabilitasyon çalışmaları oldu, dere yatakları rehabilite edildi ve buralar aslında doğa çok da güzel doğal alanlara dönüştü. Mesela gidip buralarda yürüyüş yapabiliyorsunuz. Yeşil bir park alanına
dönüştü. Bizim bir gözlemimiz var esasında aktarabiliriz. Gerçekten ekosistem muazzam zengindi. Kuşlardan, leyleklerden, yengeçlerden her şey vardı ve kısmi olarak da insanla beraber yaşanabilecek gezi yani doğa içindeki parkurlarda yapılmış. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbirinde inşaat yok doğanın kendi içerisinde.
Evet, bu çok önemli bir şey. Çünkü mesela bu ev sahiplerinden duyduğumuz şeyden biri hani biz evimiz satılacak ama gidip bunu başka bir müteahhite verirseniz yani çünkü mesela bazıları deniz kıyısında yaşıyor ve orayı gerçekten seviyorlar. Yani buralardan ayrılmak kolay bir şey de değil ama risk o kadar yüksek ki onu bir daha göze almıyorlar. Ama lütfen hani evimizi alacaksanız burası doğaya ait olsun. Yani buraya kimse yerleşmesin diyorlar.
Riski canlandırabilmek için ben birazcık da o gördüğüm şeyi de aktarmak istiyorum dinleyicilerimiz için. Kilometrelerce bir sahil şeridi Şile gibi düşünebiliriz. Ve önünde gerçekten milyon dolarlık yapılar, evler, muazzam mimari ve oldukça varlıklı kişiler de oturuyor burada. Ve önünde bir okyanus manzarası tabii bunlar. Değeri de öyle yükseliyor. Ve önünde kilometrelerce Çin Seddi gibi bir duvarla bütün bağlantı denizle kapatılmış durumda.
Evet, bu başka bahsettiğimiz, bu arada bu başka bir alan. Yani bu ilk strateji, yani riski elimine etmeye çalışma stratejisine giriyor bu. Bu başka, benim çalışmadığım bir mahallede denenen bir altyapı çalışması. Bu biraz daha eski, yani günümüzde bu tip projeleri aslında ne eyalet ne de uzmanlar destekliyorlar. Çünkü hem çok pahalı, hem de yani belli bir zaman sonra bu sistemler eksik kalacak. Yani günümüzde belki bir 10-20 seneyi çıkarmak için çok paralar harcıyoruz diye. Evet. Tabii mesela şunu da aslında belirtmek önemli. Bu alanlar sırf afet yönetimi için değil, aynı zamanda işte karbonu soğuran ve toprakta tutan önemli ekolojik de bölgeler. Yani işte aynı anda iki şeyi de tutturmak derken bundan bahsediyordum biraz. Belki hani bu risk bölgelerinden çekilme konusunu Türkiye'deki orman yangınlarından da belki örneklerle verebiliriz. Hani yerleşim bölgelerinin ormanlara çok girmesi. Bunu Kaliforniya'da bir problem olarak çok söylüyorlar. Yeni izinler verilmiş ama verilmemesi gereken yerlerde. Aslında baktığımızda mesela adalar içinde biz Adalar Müzesi arşivinde de var. Osmanlı döneminde bayağı yangın haritaları hazırlanmış. Yani riskli mahalleleri görebiliyoruz. Sırf orman yangınları değil, genel hani mahallede çıkan yangınlar içinde. Bu tip bir, yani bilgilerin de halkla böyle görsel olarak net bir şekilde paylaşılması çok yardımcı olur.
Ben
baktım,
yani ben bir vatandaş olarak bir orman haritası İstanbul vesaire şu bir ayrıntılı bir şey göremedim. Bulamadım yani, ama Osmanlı haritalarını gördüm gerçekten. Evet. Zamanımızı kullanmak açısından şimdi üçüncü şeye mi geçiyoruz? Yani üçüncü şeyin bir de orada yerleşik yaşayanları var. Yani ormanda yaşayanlar da var. Mesela bu Manavgat örneğinde olduğu gibi orada Derya Nüket Özer'in çok önemli bir notu vardı. Bizlerle paylaştı. Diyor ki ağırlıklı olarak yörük olan yöre halkı yangın söndürmede çok önemli bir yetkiye sahip aslında. 9 gündür uyumadan atalarından öğrendikleri bilgilerle yangının yolunu kesmek için uğraşıyorlar. Örneğin Kızıldağ yangınının Eynip Ovası'na inmemesi için ormana köy halkı işte ormanda ağaç kesiyor, hendek açıyor, karşı ateşler yakıyor falan. En büyük şikayetleri kendilerinin yangın söndürmede aktif olarak kullanılmamaları. Suyu kesilen bir köydeki kadın örneğin suyumuzu açsınlar diye yalvarmış. Biz bu köyü daha önce de yangından kurtarmıştık. Yine kurtarabiliriz diyor. Yani kadim bilgileri var. Gerçekten bazı kişilerin bazı bölgelerde nasıl yaşayacağını çok iyi biliyor. Birlikte çalışmak da çok önemli herhalde.
Evet, yani riski dediğim gibi hani elimine etmektense beraber yaşamak ve hani o tarihten geçmiş hani orada oranın yerlileriyle de iletişim kurmak çok önemli. Çünkü uzmanlar gelip tepeden plan yaparsa da doğru şeyler çıkmayabiliyor ortaya. Mesela bu aynı şeyi aslında Amerika'da işte Kaliforniya ve işte Arizona daha hani kurak bölgeler için de diyorlar. Mesela oranın yerli aslında kabileleri için orman yangınlarını hep beraber yaşadıklarını ve kontrollü yangınları kontrol altına alarak hani sırf yanmasın değil hani büyük yangınları önlemek için böyle bir yol izlediklerini ve şu anda orman müdürlüğünde buna bakarak bu mesela geri kalan hani çok ufak sayıda kaldılar. Onlarla çalıştıklarını biliyoruz.
Aynı şey Prens Adaları içinde son sıralardaki yangınlardan sonra birçok gönüllü çalışması olmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü de bu gönüllü çalışmalarına destek veriyor. İşte yakın zamanda Burgazada Mahalle Meclisi, Burgazada Orman Gönüllüleri ve Heybeliada Orman Gönüllüleri ve MAK var, Mahalle Afet Gönüllüleri. Bunlar yoğun şekilde insanları eğitimlere ve birlikte çalışmak için birçok etkinlik düzenliyorlar. Bu konuda lütfen takipte kalın. Dünya Miras Adalar'da da biz bunları hep duyurmaya çalışacağız. Adalardaki hem eğitim süreçlerini hem de birlikte neler yapılacağına dair. Bu da çok önemli. Çünkü adalılar da %70'i orman alan bir yerde, tekrar edeceğim ben her programda söylüyorum ama evlerin tümüyle beraber bir gece vakti çıkacak kuvvetli yangında 4 saatte Büyükada, 2 saatte Heybeliada'nın tümü yanabiliyor. Onun için burada yaşamayı galiba senin dediğin gibi evet. Üçüncü şey.
Yok, riskle beraber
yaşamak bizim bunu evet. Gerçekten çok iyi.
Ama tabii iklim değişikliği gerçeğini de göz önünde bulundurarak, çünkü bu riskler gittikçe şiddetleniyor ve yoğunluğu da artıyor. Tabii onun da göz önünde bulundurarak yani önlemlerin alınması da tabii önemli hale geliyor. Evet.
Ve tabii şey var, planlama, politikleşmemiş evet. Planlama. Çünkü faturası çok çok ağır gördük. Ve uzmanların sözünü dinlemek değil mi? Bu birazcık uzmanlık konusuna giriyor. Bizim
hem uzmanları dinlemek hem de yerel bu evet. Afetleri tanıyan, bilen yani yeni değil, daha uzun sürelerdir hani farklı hani anneannelerimizden bile gelen bilgileri de göz önünde bulundurarak. Bence evet. iki tarafın da beraber çalışması, yerelin uzmanların beraber çalışması çok önemli.
Evet, çünkü ezberlediğimiz bazı doğru zannettiğimiz yanlışlar var. İşte yanan yeri hemen ağaçlandıralım istiyoruz. Gönlümüz orayı öyle çorak görmek istemiyor, yeşil görmek istiyor ama işte uzmanlar söylüyorlar bunun bile bu kadar aceleyle değil, ekosistemin bir kendi işleyişi içinde yol alması gerekiyor. Programımızın da sonuna geliyoruz. Sera, çok teşekkür ederim. Acaba bize son eklemek istediklerin var mı?
Evet, işte dediğim gibi birazcık bu konular gerçekten hem çok komplike hem de yani iklim değişikliğinin gidişatıyla beraber çok da değişken ve bahsettiğimiz risklere yani hem iyi analiz edip haberdar olup yani bilgili bir şekilde çok fazla hani ideolojik şeylere kapılmadan öğrenerek birazcık ben yol alınmasını diliyorum. Çünkü yani farklı ülkelerde gördüğüm şey bu sorunlar bile politikleşebiliyor. Evet. Ama yani beraber yaşayarak yani bir olarak bu risklerle mücadele etmemiz çok önemli. Yani ayrıştırıcı bir şekilde değil. Yani bir olarak evet birbirimizi ve doğayı da korumamız gerekiyor.
Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Sera. Sağ ol. Afet riski, iklim uyumu ve planlama üzerine çalışan uzman şehir plancı ve mimar Sera Tolgay bizimleydi. Efendim, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın adalar hepimizin.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.